Girişimci Parkı'ndan herkese merhaba. Girişimcilik sohbetlerinin 67. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuşkonmaz üretimi amacıyla kurulacak Spark 1 girişiminin yönetim kurulu üyesi Osman Dağlı bizlerle birlikte olacak. Merhabalar Osman Bey, nasılsınız?
Merhaba Özgür Bey, teşekkürler.
Sorularıma hızlıca geçeyim istiyorum. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz öncelikle?
Tamam, benim adım Osman Dağlı. İş hayatına Sabancı Holding'de başladım. Ondan sonra yurt dışında Cenevre Üniversitesi'nde Executive MBA yaptım. Daha sonra birçok Avrupa ülkesinde petrol şirketlerinde denetim faaliyetinde bulundum. Financial Controller olarak çalıştım. 2003 yılında Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra da birçok şirkette yönetici olarak çalıştım. Danışmanlık yaptım. Son 7-8 yıldır da işte kuşkonmaz üretim yapıyoruz Armağan Bodur Bey ile beraber. Kuşkonmaz Vadisi markası altında.
Evet, bilmeyenler için kuşkonmaz nedir? Bize biraz öncelikle tarihçesini anlatabilir misiniz?
Kuşkonmaz bitkisi aslında bizim hikayesi biraz laleye benziyor. Bizim toprakların öz bitkisi aslında bu. Tarihi, botanik tarihi itibariyle bizim topraklarımızın bir bitkisi. Bunu Hollandalılar aynı lale örneğindeki gibi almışlar, ehilleştirmişler. Sanayi üretimine girebilecek şekilde ticari hale getirmişler. Ve tohumunu şu anda bütün dünyaya onlar satıyorlar. Bu toprakların bir bitkisi yani açıkçası. Tarihçesi böyle ama çok eski zamanlarda işte Roma mozaiklerinde bile kuşkonmaz demetlerinin mozaik halini görüyoruz. Hatta kralların yiyeceği olarak geçmiş tarihte. Bu şekilde yani tarihçesi.
Peki her girişimin bir hikayesi vardır. Sizin de bu kurulmuş kuşkonmaz projesiyle hayata geçen Spark'a bir girişiminin kuruluş hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz?
Spark'a birin hikayesi şöyle başladı aslında. Biz yaklaşık 14 yılı aşkın bir süredir kuşkonmaz üretiyoruz. Ama bu tabii kendi çabamızla, kendi imkanlarımızla ürettiğimiz bir modele dayanıyordu. Fon bulucuyla bir işbirliğine gittik. O da işte tamamen bir rastlantı sonucu. Trafikte ben Sputnik Radyo dinlerken Hakan Bey'in bu crowdfunding, paya dayalı kitlesel fonlama projelerini dinliyordum trafikte kalırken. Ve dedim ki acaba Hakan Bey'i arasam, o fintechleri anlatıyordu tabii programda, arasam ve gerçek bir üretim yapmayı denesek bu finansal mekanizma altında acaba nasıl olur? Eve gider gitmez ben Hakan Bey'i buldum, aradım, dedim ki böyle böyle siz hep bunları finanse ediyorsunuz, teknoloji ağırlıklı işte fintech ağırlıklı konular var, acaba gerçek bir tarımsal üretime ne dersiniz? Aa tabii neden olmasın, kuşkonmaz ben de çok seviyorum deyince işte Şubat ayıydı tahmin ediyorum. O günden beri çalışıyoruz açıkçası. Tabii biliyorsunuz bu paya dayalı kitle fonlaması bayağı bir dokümantasyon gerektiriyor. İzinler gerektiriyor, hazırlıklar gerektiriyor. Onları ancak tamamlayabildik. Bu arada Hakan Bey işte geldi tarlalarımızı gezdi. Şu andaki mevcut yapımızı gördü. Ve bu şekilde Sparga 1 ortaya çıktı açıkçası.
Peki ülkemizde ve başta olmak üzere Avrupa'da ve Asya pazarında kuşkonmaz üretimi yapan büyük rakipleriniz var. Hani global arenada sizleri bunlardan ayıran ne gibi özellikler var? Ülkemizde bu gibi faaliyet gösteren şirketler var mı başka özellikle?
Şimdi şöyle rakip demeyelim. Biz çünkü çok küçük bir üretim yapıyoruz. Yani 300 ton civarı bir üretimimiz var. Yani bütün bunun ürünü aslında bir tıra doldursanız yani 20-30 tane tır yapar yani. Domates örneğine bakın, günde 15 tır domates sadece İstanbul haline geliyor. Yani biz aslında çok butik bir üretim yapıyoruz şu anda dünya ölçeğinde. Yurt dışında tabii çok büyük bir pazar var. Özellikle Avrupa'da çok büyük bir pazar var. Almanya'nın mutfağında kuşkonmaz çok önemli bir yer işgal ediyor. Yunanistan'da çok ciddi bir üretim var. İç pazar olmamasına rağmen tamamen Almanya'ya ihracata dönük. Tabi burada Peru ve Meksika gibi büyük ülkeler var, sıcak ülkeler. Bunlar da lojistikten dolayı o pazara fazla şey yapamıyorlar. Yani sonuç itibariyle Avrupa'da yakınlığımız dolayısıyla bizim gözümüz o pazarda açıkçası. Ama nerelere ihracat yapıyorsunuz derseniz Romanya var. Son 2 senedir Rusya çok hareketli. Singapur çok önemli bir ihracat noktası bizim için. Tabii ürünümüzün az olduğu için ya 10 ton siparişe 1 ton gönderebiliyoruz şu anda. Ama amaç maksat bayrağı dikmek. Yani şimdi Singapur'da Türk kuşkonmazı dediğiniz zaman bir adımız duyuldu yani açıkçası. Yani tonaj olarak değil ama ürün olarak duyuldu diyebiliriz. Yani o tür ülkelere tercih ediyoruz ihracatı.
Ülkemizde peki durum ne durumda şu an?
Ülkemizde şöyle söyleyeyim, yabanisi bunun birçok bölgede zaten var. Dağlardan toplanıyor. Bahar aylarında özellikle birçok bölgede toplayıp yiyorlar. Ben semt yerel pazarlarda görüyorum mesela. Geçen sene Aydın Belediye Halk Pazarı'na gittik. Orada oranın civar köylüleri toplamışlar. Satıyorlardı mesela yabani çeşitleri. Yani bu bir sebze olduğu için bizim de mutfağımız yeşil sebze kültürüne çok açık. Biliyorsunuz zeytinyağlılardan tutun işte omlete bile maydanoz koyuyoruz biz. Yani sonuçta bize uygun bir tadı var.
Bir teknik aksaklık oldu sanırım konuk tarafımızda. Konuğumuzu bekliyoruz. Küçük bir teknik aksaklık oldu sanırım onun tarafında. Kaldığımız yerden yayınımıza devam edeceğiz. Ben küçük bir geri sayım veriyorum bu süre içerisinde.
Thank you.
Tamamdır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan merhabalar. Osman
Evet.
Bey, en son
Merhaba tekrar.
Türkiye'deki pazardan bahsediyordunuz. O şekilde
Evet,
kaldım.
Türkiye pazar her sene geometrik olarak artıyor demiştim en son. Tüketim sürekli artan bir durumda. Bir tarafında çok fazla yüklenmiyoruz. Elimizde ürün yok. O da ters şey oluyor çünkü. Online satışımız var. Sadece işte büyük süpermarketlerin bazı bölgesel dükkanlarında satılabiliyor. Yani seçerek şey yapıyoruz büyük zincirlerde de. Makro olsun, Metro olsun, Migros olsun, Carrefour olsun. Onlara
tekrar bir sorun yaşadık sanırım. Azizliğine uğradı sanırım konuğumuz tekrardan. Yani çok yapacak bir şeyimiz yok. Şu an ancak kısa bir aradan sonra tekrar buradayız arkadaşlar. Sesimi duyabiliyor musunuz? Sorun
Evet,
yok.
şimdi daha net.
Tamamdır. Umarım bir daha kesilmeyiz.
Evet.
O zaman ben sıradaki soruma geçeyim. Operasyon açıdan yaşamış olduğunuz en büyük zorluk neydi ve bunu nasıl çözdünüz?
Operasyon açısından zorluklar genellikle işçilik üzerine oluyor. Biraz emek yoğun bir iş bizimki. Ama belli anlaşmalarla bu işçilik şeyini çözdük. Uzun zamandır aynı ekiplerle çalışıyoruz. Dolayısıyla artık bir sorunumuz yok o konuda.
Chat'ten bir sorumuz var bu arada. Üretim hangi ilde yapılıyor? İklim değişikliğinden etkilenmesi durumunda sera üretim yapacak mısınız? Demiş.
Şöyle Antalya'da şu anda yaklaşık yoğunluğumuz orada diyelim üretim olarak. En büyük alanımız orada. Ama buradaki hasat bitince Isparta tarafına geçmeyi düşünüyoruz. Isparta'da üretim yapan bir şirket olacak. İklim değişikliklerinden Tabii ki her sene aynı olmuyor ama bir hafta ileri kayıyor, bir iki hafta geri kayıyor. Yani o aralıkta zaten hareket eder biz. Yani hiçbir zaman tam gününde yaz gelmez ya da kış gelmez, bahar gelmez. Her sene değişiyor zaten. Yani bir kayma oluyor tabii ama o çok önemli bir şey değil.
Süper. Ben o zaman kendi sorumdan devam edeceğim. Fon bulucu başta olmak üzere son zamanlarda birçok paya dayalı kitlesel fonlama platformunun ekosisteme değer kattığını görüyoruz. Peki siz bu platformlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Diğer bir sorum da özellikle hangi girişimlerin daha çok radarında olmalı? Hangi dikeyde faaliyet gösteren? Özellikle hangi sektörlerde?
Şimdi ben bu paya dayalı kitleme fonlama sistemini ilk duyduğum zaman Amerika'daydım. Amerika'da çok popülerdi. 2008 yılıydı. O zaman bayağı bir şeyi vardı, popülaritesi vardı. Hep de gözüm üstündeydi yani neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar falan. Çok ilgimi çekiyordu çünkü orada aklına gelen bir proje koyuyor diyebilirim yani. Orada bir açık bir kaynak gibiydi. Onun için çok ilginç şeyler oluyordu. Yani bizdekiler tabii çok daha üzerinde çalışılmış projeler geliyor. Ben şimdi takip ediyorum diğer firmaları da. Orada öyle değildi yani aklına gelen herkes bir proje yapıp koyuyordu oraya. Ve bayağı yüksek paralar topluyorlar. Ben çok şaşırıyordum yani. Diyorum ki nasıl olur yani buna kim para yatırır falan. Bakıyordum 2 gün sonra kapanmış. Yani böyle bir sistem yürüyordu orada. Sonra bu Türkiye'ye geldi. İlk girişi de zaten bu fintech olayıyla oldu. Genellikle oyun programı, yazılım üzerine ağırlıklı gidiyor. Ben takip ediyorum genelde neler yapıldığını. O sektörde bir yoğunlaşmam ama biz tarımı ilk defa yapıyoruz fon bulucuyla.
Evet,
Diğer fon, diğer fonlamalara da bakıyorum. Tarım yok hiçbirinde. Tarım ağırlıklı. Biliyorsunuz tarım da geleceğin bence en önemli işlerinden biri olacak. Yavaş yavaş insanlar bunun gerekliliğini hissetmeye başladılar. Önümüzdeki dönemde daha da hissedilen bir hale gelecek. Gidişat oraya doğru çünkü. Özellikle bu Avrupa'daki enerji kriziyle birlikte tarımsal üretim daha önceden işçilikten dolayı çok zorlanıyorlardı. Şimdi bunun üstüne bir de enerji geldi. Dolayısıyla Türkiye'de tarım yatırımlarının önü bence bütün sektörlerin önüne geçecek bir yapıya dönecek yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde.
peki fon bulucuda çok kısa bir sürede, gerçekten çok kısa bir sürede 3 milyon üzerinde bir kaynak topladınız. Hatta 1000'e yakında yatırımcınız var şu an, %80'e yaklaştı tur.
Evet
Bu bir...
bugün %80 oldu evet.
Evet, bunu ekip olarak bekliyor muydunuz öncelikle? Bu kadar kısa sürede kaynağın toplanmasını.
Valla biz 3 kere canlı yayın yaptık. Bunlar birer saatlik oturumlar şeklinde planlanmıştı. Bir tanesi hiç unutmuyorum. 3:30'da bitti sabaha karşı. Ve 2500'ün üzerinde insan katıldı. O kadar uzun bir saat. Yani 9'da başlamıştık. Yani ben çok şaşırdım. Ve bu soru cevap şeklindeydi. Gerçekten insanlar çok merak ediyorlar bu konuyu. Yatırımcılar özellikle hem parasal tarafını merak ediyorlar hem de tabii Türkiye'de bir ilk olduğu için merak ediyorlar benim anladığım. İlgiden ben çok memnunum. Beklentimle aynı aşağı yukarı. Biz Hakan Bey ilk konuşurken de bunun çok ilgi çekeceğini düşünmüştüm. Çünkü siz ne kadar plazada çalışıyor olsanız, beyaz yaka da olsanız, bir bankada memur da olsanız, eğer içinizde o tarıma karşı bir şey varsa, ilgi varsa o mutlaka şey yapıyor. Yani bir şekilde ortaya çıkıyor. Ya takip ediyorsunuz ya bir yere yatırım yapmak istiyorsunuz. Ama böyle bir mekanizma yok piyasada. Yani ben borsaya bakıyorum mesela tarım şirketi yok. Evet konserve var, salça var. Ama onlar tarım üretimi değil. Yani sizden alıyor domatesi, benden alıyor, kavanozu dolduruyor. Yani onlar farklı katma değer yaratan işler. Ama ciddi bir tarım işletmesi toprağıyla, işçisiyle bilmem o şekilde bir yatırım yok. Yani yapabileceğiniz yok. Tarım fonu olan bir banka da yok benim bildiğim. Varsa da duymadık, bilmiyoruz. Reklamını da yapmıyorlar.
Duymadık.
Yani siz bugün mesela buğdaya yatırım yapabilir misiniz? Bir buğday çiftçisine ortak olabilir misiniz? Tanımadığınız bir adam. Ya da nasıl yapalım? Böyle
Yani
bir
birçok insanın genelde bu tarz yatırım dediği zaman aklına bile gelmiyor. İşin diğer bir kısmı da bu. Yani tarıma
ama
nasıl yatırım?
bakın buğday nereden nereye geldi? Makarnalık buğdaya bakın. Grafiklerine bakın. Borsada hiçbir şey bu kadar getirmedi yani.
Yani ilk olma fon bulucu için evet tarım projesi olarak ilk. Bir diğer
Evet.
ilk de iki aşamalı olması. Bunu da biraz açıklayabilir misin? Neden hani böyle bir sistem yapıldı?
İki aşamalı olması bizim tamamen yatırım takviminden kaynaklanıyor aslında. Çünkü Hakan Bey ilk biz projeyi fizibilite olarak verdiğimizde bizim 20 milyon lira gibi 1 milyon euro civarı bir şey demiştik biz hedef olarak yapacağımız arazi büyüklüğüne, yapılacak yatırımın büyüklüğüne göre. Ama fon kullanım tablosu istedi bizden. Ya bu parayı nasıl harcayacaksınız? Bizim süreç şöyle çalışır tarımda. Önce araziyi bulur kiralarsınız. Sonra o arazinin üzerinde yapılacak bir hazırlık dönemi vardır. Buna tarla hazırlığı diyoruz biz. Arazinin tarla haline gelebilmesi için oradaki birçok etkenin, bitkinin istediği şartlara çekilmesi gerekiyor. Bu organik madde oranı olabilir, farklı mineraller olabilir. Bir şartlandırma dönemi denir buna. Toprağa şartlandırma bizde çok uzun sürer. 2-3 ay alır. 3 ayda tohumun fideye dönmesi diye hepladığınız zaman arada bir 3-4 aylık bir boşluk oluyor. Onu Hakan Bey'le şey olarak konuştuk. Yani bu kadar parayı bir günde toplamayalım. Önce araziyle ilgili kısmını toplayalım. Sonra dikimle ilgili kısmını toplayalım. Çünkü bize o arada para lazım değil yani. Bankada duracak sonuçta. Öyle duracağını dedik. Yatırımcı bunu planlasın. Birinci turda parayı ödesin. Biz tarla hazırlıklarımızı yapalım o arada. O da kendi programını yapsın. Para biriktirsin ya da bir planlama yapsın. Ama bilsin ki ikinci turda bu kadar daha yatıracağım. Oradan çıktı fikir aslında. Çünkü pazartesiden salıya yapılamıyor bu yatırım. Yani oturup bunun planını, takvimini çıkarmanız lazım. Dikimi Mayıs'ta yapmam lazım benim. Mayıs'tan geri 4 ay geldiğim zaman Ocak, Şubat gibi fideye başlamam lazım ki Mayıs'ta dikeyim. Yani böyle bir elimizde bir zaman çizelgesi olunca Hakan Bey dedi ki o zaman iki turda topluyoruz bunu. Niye şimdi topluyoruz? Tamam dedim bizim için fark etmemize lazım değil yani. Bu şekilde
Peki,
oldu.
ikinci tur için tahmini bir zaman dilimi söyleyebiliyor musunuz şu an?
Vallahi hemen toplanacak herhalde. Yani biz başlıyoruz. Yani
Ha,
ben
bu birinci tur kapandıktan sonra ikinci tur açılacak mı diyorsunuz direkt?
tabii biz yani şimdi tarla hazırlığına başlarız. Birinci tur kapanacak herhalde. Biraz erken de
Evet,
kapanabilir.
büyük ihtimal ek fonlamada yok zaten kampanya sayfasında olduğuna göre %20'lik kısmı tamamlandıktan sonra 16 milyonluk ikinci turda direkt açılmaya başlanacak o zaman.
Herhalde öyle bir şey olur yani.
Anladım.
Çünkü biz 11 gün diye düşündük şeyi.
Evet.
Birinci tur süresini ama bu
Yani
2-3 günde %80'e gelince ilgi sağ olsun yatırımcılarımız bayağı bir ilgi gösterdiler. Çok hızlı gitti yani. Hakan Bey de bu kadar beklemiyordu herhalde.
kesinlikle.
Tabii o fon tarafını Hakan Bey daha iyi biliyor. Ben o kadar detaylı hakim değilim süreçlere. Yani daha önce nasıl gidiyordu? Ama bizimki için bayağı hızlı gidiyor dedi. Yani ben Salı günü
Evet.
konuştum. Beklentisinin üstünde gittiğini öyle kendisi ifade etti.
Yani ek fonlamada olmadığı için %100'ün üzerine çıkamayacak ve aslında 1-2 gün içerisinde %100'e kapanacak. Sonrası artık fon bulucu tarafından duyurular olur. Herhalde yakın zamanda ikinci tur başlar.
Ben ikinci turda zaten herkesin bildiği için bu konuyu
Evet.
onunla çok hızlı kapanacağını tahmin ediyorum yani açılır açılmaz o da kapanacak büyük ihtimalle.
Peki fon bulucuda girişimlerin yatırım süresi genelde 60 gündür. İkinci tur 60 gün mü olacak? Bu 11 gün, 12 gün gibi kısa bir süreydi çünkü.
Ha onu bilemiyorum. Onları Hakan Bey karar veriyor.
Anladım.
O
Anladım.
strateji nasıl oluyor? İşte ne kadar bir takım izinler falan alınıyor herhalde o arada. Bilemiyorum yani. Konuya tam hakim değilim fon tarafına.
Peki projeye fon sağlayan yatırımcıları gelecekte neler bekliyor olacak? Neden bu girişime yatırım yapmalıyız?
Valla ben şöyle söylüyorum, demin anlatıyordum. Yani bu tarıma gönül vermiş bir kitle yatırım yapıyor diye düşünüyorum ben. Burada sadece maddiyat değil, biraz ülkenin geleceğiyle de alakalı bir misyon yüklenmiş oluyoruz. Biz burada bir model test ediyoruz aslında. Yani şöyle düşünmek lazım. Bizim şu anda bir fiil üretim yaptığımız alan büyüklüğü 1500 dönüm. Burada yapılan yatırım 400 dönüm. Ama burada bir model deniyoruz biz. Yani bu çok büyük bir şey değil. Normalde bir yatırımcının tek başına yapabileceği bir tarla büyüklüğü 400 dönüm. Yani şahıs yapabilir bunu. Ama burada bir model deniyoruz. Aslında buradaki yatırımcıları bekleyen şey bu modelin çok karlı bir şekilde çalışması. Yani bizim bunu gösteriyor olmamız lazım tüm dünyaya, tüm ülkeye. Bakın tarımda böyle bir model var. Bu model çalışıyor. Herhangi bir sorun çıkmıyor. Ve insanlar burada paralarını kazanabiliyorlar. Yani illa sizin gidip 5 dönümde bir şey üretmeniz gerekmiyor. Bu modelde gelip üretime ortak olabiliyorsunuz. Çünkü baktığınız zaman şu anda Türkiye'de kim kazanıyor? Yani şu anki ekonomik konjonktürde baktığınız zaman kazanan kim şu anda? Dolar tutanlar mı? Yabancı para tutanlar mı? Hayır.
Hayır,
Faiz
tabii.
alanlar mı? Onlar da kazanmıyor. Ne kim kazanıyor? Şu anda üreten kazanıyor. Çünkü o fiyatı özgürce belirliyor yani. Pazartesiden salıya ya işte incir aldık bugün, örnek vereyim. 35 lira kilosu. Beşiktaş'ta pazarda.
Aynen
Ama ben dün 25'ten almıştım. Yani bugün eşim aldı, 35 lira verdim dedi. İncir bildiğiniz siyah incir yani
öyle.
öyle.
Üretti, sizin de söylediğiniz gibi kendi fiyatını kendi koyabiliyor.
Tabii niçin? Kendini enflasyona karşı koruyabiliyor. Yani o da görüyor elektrik fiyatının, suyun nasıl arttığını. O da diyor ki kendi kendime, benim elimde de incir var. İncire daha fazla fiyat talep ederim, bilirim diyor. Yani onlar geçirgen oluyorlar aslında. Dolayısıyla benim buradan yatırımcılara önerim üretime ortak olmaları.
Evet. İmtiyazlardan da yararlanmaları için de 4 katına bir ikinci turda yatırmaları gerekiyor. Onu da hatırlatalım burada.
E tabii 4 milyon topluyoruz şimdi.
Tabii
İkinci
16
turda
milyon.
16 olunca 4 katı oluyor.
Evet. Onu da hatırlatmakta fayda var. Tabii daha azını da yatırabilirler. O %7'den daha fazla alma imtiyazına sahip olmak için aslında. Yani yine
Tabii.
tabii o kadarına çıkmak istemeyen de
Alt
çıkamayabilir.
limit 1 lira, evet.
Evet, alt limit 1 lira. Peki biraz tesadüf olmuş sizin ama daha önce Türkiye'deki hiç melek yatırmalarıyla görüştünüz mü? Neden paya dayalı kitlesel fonlamayı
Valla Türkiye'de biz çok şeyle konuştuk. Yani alanları büyütmek için devletin ilgili birimleriyle temas kurduk. Yani bu uzun bir mücadele aslında.
Evet.
Yani kooperatifler için çok büyük girişimlerde bulunduk. İşte bakanlık olsun, şey olsun, bankalara proje finansmanı konusunda çok yaklaşımda bulunduk. Ama bizde biliyorsunuz farklı şeyler var. Teminat bakılıyor sürekli.
Evet.
Yani satın almanızı istiyorlar. Ya yani melek yatırımcı mesela tamam diyor, olabilir ama satın alın diyor. Ama bizim iş modelimiz böyle bir şey değil. Yani bu bir mutlaka yapılan bir işin karşılığında bir aset satın almanız gerekmiyor yani. Sizin amacınız üretim. Yani o tarlanın oradan otoban geçecek, buraları 20 kat artacak falan değil yani. Bizim şey öyle bakıyor genellikle yatırımcı tarafında. Üretim öyle bir şey değil yani, buradan otoban geçerse burası AVM olur yarın deyip tarla bakılmaz yani. Onun başka şeyleri var. Su var mı, elektrik var mı, işte toprağın verimi nasıl? Ya yani ona bakmak lazım üretimde.
Peki bu yatırım tutarını düşündüğünüz bir runway süresi var mı? Hani elinizdeki parayı değerlendirdikten sonra diğer turlarda yine kitlesel paya dayalı kitlesel fonlamayı mı seçeceksiniz yoksa yatırım gruplarıyla VC'lerle görüşmeyi de düşünüyor musunuz gelecekte?
Valla biz şöyle, biz tabii bu işi uzun yıllardır Türkiye'de yapıyoruz. Bize birçok sektörden sürekli temas var. Yani enerji şirketleri geliyor, diyorlar ki siz burada tarım yapın, biz yan tarafta elektrik üretelim güneşten. Ya da soğuk hava deposu kurun, biz elektriğini verelim, bir işbirliğine gidelim falan. Bize yaklaşık bireysel olarak da 300'ün üzerinde başvuru gelir yıllık aşağı yukarı, 300-500 arası. İşte bir takım gruplar var, yani işte miras kalan toprağımız var, burada bunu yapmak istiyoruz ama paramız yok diyenler var. Paramız çok ama toprağımız yok diyenler var. Biz bunları gruplara ayırıyoruz. Yani beyaz yaka çok var. Yani vaktim yok ama her şeyim var diyenler var. Toprağı da var, parası da var ama hiç vakti yok. Dolayısıyla bize sürekli bir yaklaşım oluyor. Biz hepsinde tek tek ilgileniyoruz. Herkese anlatıyoruz. Birçoğuna da yapmayın diyoruz. Gerekli organizasyonu kurmadan, gerekli ekspertizi olmadan diyelim. Çok duyuyoruz çünkü etrafta. Biz çünkü sürekli sahadayız. Onu da söyleyeyim. Biz tarımsal üretim yapan bir firmayız ama yılın herhalde dörtte üçünü arazi bakarak geçiriyoruz. Yani çünkü arazi problemi var Türkiye'de. Çok büyük arazilerin sahipleri şehirlerde yaşıyor ve ne olup ne bittiğini bilmiyor. Çoğu yerini bilmiyor nerede olduğunu. Oraları başkaları işgal ediyor, başka şeyler yapıyorlar. Veya çok küçük küçük parsellerde bir sürü insan var. Verimsiz bir üretim yapısı var. Yani bu bayağı bir konu açıkçası yani.
SWOT analizde peki girişiminizin görmüş olduğunuz tehditler neler sizin için? Ne gibi engeller karşısına çıkabilir bu önümüzdeki süreçte?
Yani biz SWOT analizini koyduk prospektüse. Orada detaylı anlattım, yani yazdık detaylı olarak. Ama şöyle bir üstünden geçersek, yani genellikle biz yabancılarla çok çalışıyoruz. Orada bize sürekli söylenen politik risk tabii ki. Değişen ekonomik konjonktür ve şartlar, döviz kuru. İşte bir genel bir şey var, yani bir paket var, onun tamamı risk yani. Yani dışarıdan
Peki,
bakıp böyle.
evet. Bu riske karşı ne gibi önlemler alınabilir? Ekip olarak bunu düşünmüşsünüzdür diye hani sormak
Valla
istiyorum.
işte politik riske bizim alabileceğimiz bir önlem yok açıkçası.
Gerçi ona doğru diyorsunuz. Ona çok bir önlem yok.
Yani
O
şunun için söylüyorum, özür dilerim.
öngörülemez şeyler de oluyor işte bazı girişimlerin önüne mesela pandemi gibi bir şey çıktı. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey.
Yani pandemi bizim kontrol edebileceğimiz bir riskti. Ben hemen onu anlatayım mesela, onu nasıl atlattık. Bu hatırlar mısınız? Çin'den videolar gelmeye başladı Ocak ayında. Adam metroda düşüyor, işte kafası patlıyor, kanman falan filan.
19'un
Hatırlar
sonu.
mısınız o videoları?
2019'un sonları o
Evet.
2020'nin başlarıydı.
Daha hiçbir şey yoktu yani ortada. O videolar gelmeye başladı WhatsApp'tan falan. Biz de toplantıdaydık. Ya dedim, ben de böyle bir şey varsa bize kesin gelir dedim. Çünkü bizde sürekli bir Çin'le gidiş geliş var. Yani bizim iş adamlarımız gidiyor. Orada okuyan çocuklar var falan. Hani bu dedikleri şey oluyorsa gerçekten şu anda dedim, bu kesin bize gelir. Ve dedim bunun önlemini almamız lazım. Ne yapacağız dediler. Valla biz de hasata gireceğiz işte. Dedim ki mutlaka Şubat ayı gibi işçileri tarlaya koyalım. Bizde mevsimlik işçiler geliyor. Çadırlarını kuruyorlar. Onlar çalışıyor. Dedim bir iki ay erken gelsinler. Tarlada dedim çadırda kalsınlar. Hiçbir sorun olmaz o zaman. Gerçekten pandemi ilan edildi. Mart ayıydı galiba.
Mart'ın 14'üydü.
Evet, Mart ayıydı. Bizim bütün işçilerimiz tarlaya yerleşmişti Mart'ın 14'ünü. Sokağa çıkma yasağı başladı. Biz de hasada başladık. Ama ne oldu? Biz tabii otel, restoran tarafında çok ciddi bir satış kaybı oldu. Ama onun iki katı online'a döndük. Online satışa. Onu da o şekilde kompanse ettik. Yani bunların hepsinin önlemlerini almış olduk açıkçası. Biz pandemi döneminde hiç durmadık, sürekli çalıştık.
Online tabii o zaman daha bir güçlü bir hale gelmişti doğal olarak.
Evet, kuryeler patladı. Yani onun da devamında o oldu. Ama onu da çözdük. Bir takım girişimci arkadaşlar sağ olsunlar, çok değişik sistemler çalıştırdılar o dönemde.
Pratik risk
Bayağı
olarak
faydalı.
bir önlem almak güç diyorsunuz o halde.
Nasıl?
Politik risklere karşı bir önlem almak güç diyorsunuz o halde.
E tabii siz iş adamı olarak görebildiğiniz riski engelleyebilirsiniz. Yani şimdi o politik risk tanımı bayağı geniş bir risk.
Kesinlikle.
Yani sizin çok önemsemediğiniz bir haber bir yabancı iş adamı için kabus olabiliyor.
O zaman şöyle bir soruyla devam edelim. Kısa, orta, uzun vade hedeflerinizi soracağım. Yani 5 yıl sonra projeyi nerede görüyorsunuzdan ziyade bugün yaptığınız, bugün yapmadığınız o zaman yapacağınız neler olacak?
Şöyle, bu proje bir deneme aslında, model denemesi. Bu modelin başarılı olması için her şeyi yapacağız. Ben gelecekte şunu görüyorum, tarımın çok öne çıkacağını düşünüyorum. Yani bugün olmayan devletteki birçok desteğin olacağını düşünüyorum ileride. Yani farklı bir iş bölümüne gidilecek. Gidilmek zorunda zaten. Her konuda bu böyle. Tarımın işte sütünde de böyle, etinde de böyle bir planlı bir gidişat olacak diye tahmin ediyorum gelecekte. Biz kuşkonmaz açısından da Hakan Bey ile planımız bu Sparga gibi en az 10 tane daha yapıp bir 2-3 yıl içinde bir 4.000 dönüm gibi bir miktara ulaşma hedefimiz var.
Peki fonlama sonrası yeni ekip arkadaşları dahil etmeyi düşünüyor musunuz projeye? İstihdam
Yeni
söz
ekip
konusu olacak mı?
istihdam tabii ki olacak.
Yani peki yani şu an için bunlar belli mi yoksa zaman içerisinde mi açıklanacak sizin tarafınız? Hani merak edenler olursa hani başvuru yapmak isteyenler olursa.
Valla bizim bir başvuru havuzumuz var zaten. Oradan arkadaşları değerlendiriyoruz sürekli. Biz eğitime çok önem veren bir firmayız. Ve bizim işimizi de öğrenebilecekleri başka bir yer yok açıkçası. Yani bir kaynak da yok. Dolayısıyla biz de sürekli öğreniyoruz. Yabancı danışmanlarla çalışıyoruz. Sürekli bilgi akıyor yurt dışından. Duymuşsunuzdur belki Hollandalı bir firmanın Türkiye temsilcisiyiz aynı zamanda.
Evet,
Lim
biliyorum.
Grup. Oradan çok ciddi bilgi akışı var. Neredeyse online diyebilirim yani. Tarlada bir şeyin resmini çekip gönderdiğiniz zaman budur diye cevap geliyor yani. Öyle bir şeyimiz var, ağımız var. Onlar dünyanın her yerinde üretim yapan herkesi takip ediyorlar. Dolayısıyla kendimizi öyle büyük bir yapının içinde göreceğiz tahmin ediyorum. 4.000 dönüm gibi bir hedefimiz var gelecek için.
Peki girişimize karşı hiç ön yargı olan müşterilerle karşılaştınız mı anlattığınızda?
Ön yargı derken? Ha,
Yani
olmaz bu iş diyenler mi?
evet, yani genelde tarımın ülkemizdeki durumunu da bazen
Yok.
farklı yorumlayabilenler oluyor ya.
Yok ama herkes şeyi biliyor yani bu niş bir ürün yani patates soğan değil yani sonuç itibariyle onu biliyor herkes öyle bir şey söyleyen olmadı. Ama bize burada bu iş olmaz diyen çok insan var yani biz hayatımızda görüyoruz onu yani bir kahvede oturduğumuz zaman köyde ne yapıyorsunuz işte biz diyoruz kuşkonmaz yetişiyoruz arazi bakıyoruz burada o yetişmez diyorlar mesela yani öyle bir şey var yani. Hatta Denizbank'ın öyle bir reklamı vardı. Evet.
Evet, hatırladım ben de onu.
Eski bir reklam yaptılar bizim için. Hatta beyaz yakalı birisi traktörün üstünde bir amcaya diyor ki ben işten ayrıldım tarım yapacağım. Yani, ne yapacaksın? Gidiyor işte kuşkonmaz ekeceğim diyor. Yok burada yetişmez o diyor.
Evet, doğru.
O
Normalde
bizim çok çok rastladığımız bir konuşma.
teknogirişimlerin özellikle hedef kitlesinde bu tarz durumlar olmazken aslında sizlerin de belki sürekli karşılaştığı durumlardan biri oluyor bu süreçte.
Biz bu yatırım sürecinde hiç denk gelmedik buna ama günlük hayatta sürekli gördüğümüz bir sahne bu.
Evet, kampanya sayfasından gelen soru cevaplarda öyle ilginç bir soruyla karşılaştınız mı özellikle? Yoksa daha böyle bilinçli bir yatırımcı kitlesi mi vardı o tarafta?
Valla daha bilinçli yani öyle bir şey tuhaf bir soru soran olmadı yani görmedim ben bilmiyorum.
Konuya hakim
Ama
insanlar.
zaten üç kere şey yaptık, soru cevap yaptık. Mesela orada da gelmedi öyle bir soru.
Evet, insanlar demek ki daha çok konuya hakim, daha bilinçli bu konularda.
Tabii bir
Peki.
ilgili olan kesim geliyor bu toplantı. Yoksa gece 3'e kadar kimse dinlemez yani öyle bir şey.
Evet,
İlgimiz
evet.
yok. Yani o saate kadar ya gerçekten yorucu oluyor yani o kadar insanla sohbet etmek, cevap vermek tek tek.
Tabii, konuya vakıf insanların özellikle bir arada bulunduğu şeyler. Çünkü herkesin de özellikle yatırım tezine girmiyor bu. Kimisi işte yazılım projelerine yatırım yapıyor. Kimisi de sadece oyun projelerine de fintech'e yatırım yapıyor. Yapay zeka gibi girişimlere. Tarım ilk defa olduğu için hani bu soruyu da sormak istedim. Çünkü hani, daha önce hiç görmedik fon burcunda. 1,5-2 senede 40'ın üzerinde girişim fonlandı. Peki bu değerli girişim fikrinin arkasında yer alan ekibinizi biraz anlatabilir misiniz? Nerede denk geldiniz bu kurucu ortaklarınızla, ekip arkadaşlarınızla? Nasıl bir ekibiniz var?
Şimdi şöyle, bizim işi beraber götürdüğümüz Arman Bodur var. Kendisi Cenevre Üniversitesi'nden benim arkadaşım zaten. Biliyorsunuz yurt dışı arkadaşlıkları çok farklı oluyor yurt içindeki arkadaşlıklardan. Çok fazla paylaşım oluyor. Özellikle öğrenciyken işte imkanlar çok sınırlı, yabancı bir ülkedesiniz. Birçok şey yaşanıyor, birçok zaman geçiriliyor. Dolayısıyla öyle bir eski arkadaşlığımız var açıkçası. Onunla beraberiz. Ekibimizde uzun yıllardır çalışan ziraat mühendislerimiz var. Kuşkonmaz'ı çok iyi bilen arkadaşlar bunlar. Yeni katılanlar var, onlar da onlarla beraber öğreniyorlar. Bizde çünkü tohumdan paketlemeye kadar bir eğitim sisteminden geçiyoruz arkadaşları. Yani ziraat mühendisi bizde sadece tarlada oturmuyor. Yani üretimin başında da duruyor. Paketlemeye de bakıyor. İşte ihracat malını da kontrol ediyor. Yani bizdeki yapı biraz farklı. Herkes komando gibi her şeyi yapacak. Bizde sistem öyle yani. Ben de icabında gidiyorum. İşçilerin başında duruyorum mesela. Bazen paketlemeye gidiyoruz. Bazen şeye gidiyoruz. Bu bir de esneklik de sağlıyor. Tabii işin her yönünü görmek, her safhasında bulunmak. Yani fideden, tohumdan başlayıp ihracata tır yüklenene kadar geçen süreyi yaşamış oluyorsunuz.
Peki içerisinde bulunduğumuz dünya koşullarında girişiminize ve öncelikle hayalinize tutunmak için kişisel motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Biraz da bu taraftan sorular sormak istiyorum size.
Valla ben yıllarca beyaz yakalı olarak çalıştım. Dolayısıyla biraz böyle bazen moralim bozuluyor. İnsan tabii sürekli yukarıda duramıyor yani. Bazı olaylarda da aşağı gidiyorsunuz psikolojik olarak. Ben o plazalarda çalıştığım günleri düşününce birdenbire neşe doluyor içime.
Bir daha geri
Orada.
dönmemek için mi?
Evet, aynen öyle.
Genelde öyle oluyor. Evet, kurum, ben girişimcilere de özellikle söylüyorum, yani girişimci olacaksanız bir kere kurumsalı tadın 1-2 sene de olsa, sonra girişimciliğe daha da sıkı tutunursunuz diye. Biraz böyle bir durum var sanırım.
Yani durup bir nefes aldığınız zaman açık bir tarlada bir anda moraliniz geri geliyor yani öyle söyleyeyim.
Peki kendinizi güncel, dinamik tutmak amacıyla takip ettiğiniz yöntem ve kaynaklar var mı?
Nasıl mesela? Neyle ilgili?
Yani hem bu içerisinde bulunmuş olduğunuz sektörün kurucu ortaklarından biri olduğunuz girişiminizin ya da genel olarak hani kendinizi güncel ve dinamik tutmak amacıyla neler yapıyorsunuz? Dünya çok
Valla
hızlı değişiyor çünkü.
işle ilgili
Evet.
her şeyi takip ediyoruz. Öyle söyleyebilirim. Basılı, görsel, internette zaten belli bir network'ümüz var. Fuarlara katılıyoruz. Orada tanıştığımız insanlar var. Genellikle internet üzerinden çok fazla detaylı paylaşım oluyor. Oralarda kendimizi çok güncel tutabiliyoruz. Arman da ben de 3-4 dil konuşuyoruz. Ve şey yani öyle gerçekten konuşuyoruz, kitap okuyoruz ve yazıyoruz diyeyim öyle söyleyeyim. Yani üniversite eğitimi olsun, güncel hayatta olsun her şeyi takip edebiliyoruz açıkçası. Yani Fransız Tarım Bakanlığı ne yapıyor şu anda takip edebiliyoruz yani.
Evet, 45 dakikanın da
Evet.
İlerliyoruz hani yayınımızın da sonuna geliyoruz şu an. Bizi dinleyenlere böyle film, kitap, podcast önerisi verebilir misin acaba?
Valla ben çok fazla televizyon seyredemiyorum ama Netflix seyrediyorum. Oradan film tavsiye edebilirim.
Tabii.
Ya oradaki filmleri seyretsinler
Tabii.
anlamında.
Ha bir sizde yer eden bir film var mı? Öyle ayrıca özellikle önerebildiğiniz bir şey. Hani.
Valla ben Narcos'u seyretmiştim ve çok beğenmiştim. Hala da seyrediyorum, öyle söyleyeyim, birkaç kere.
Kitap veya podcast var mı önerebileceğiniz?
Kitap okumaya çok vaktim kalmıyor çünkü yıllarca sayfalarca rapor yazdım ve okudum. Ya, okuma şeyi bende biraz zayıf.
Anladım. O zaman son olarak bizi dinleyenlere iletmek istediğiniz sözlerinizi, katkılarınızı alabilir miyiz?
Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorlarsa
Alttaki linkten de ulaşabilirler yatırım sayfasına.
bence incelesinler. Biz gerçekten çok iyi bir tanıtım kitapçığı hazırladık. Çok uzun uğraşlar verdik onu hazırlamak için. Mümkün olan en fazla bilgiyi koyduk oraya paylaşmak adına. Yatırım yapmasalar bile bu bitkiyi tanımaları, bu girişimci ekosistemini anlamaları için iyi bir tecrübe. Yatırım yaparlarsa da çok kâr edeceklerini söyleyebilirim. En azından ülkenin geleceği için bir şeyler yapmak isteyenler buradan başlayabilir diyorum.
Evet, girişimlik sohbetlerin 67. bölümünün sonuna geldik. Bugün Kuşkonmaz Üretim Projesi'yle kurulacak olan Spark'a bir girişiminin yönetim kurulu üyesi Osman Dağlı bizlerleydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.